Ayrım 10. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1039. Dünyanın soluğu kesilecek. Hitler, Mussolini'den 19 ve 20 Ocak günleri Berkov'da bulunmasını rica etti. Mısır'da ve Yunanistan'da İtalyanların başına gelenlerden sonra üzgün ve bitkin bir durumda olan Mussolini pek yola çıkmak istemiyordu. Özel trenine binerken kaşları çatık ve sinirliydi, diyor Ciano. Hitler'le Ribbentrop'un ve Alman generallerinin kendisine yukarıdan bakmalarından ve azarlamalarından korkuyordu. Duce'nin kurmay başkanı yardımcısı General Alfredo Guzzoni'ye yanına alması işleri büsbütün karıştıracaktı. Ciano güncesinde koca göbekli ve hafifçe boyanmış takma saçlı bir adam olarak tanımladığı bu boş kafalı generalin Almanlara tanıtılması çok ayıp olacak, diyor. Mussolini, Puh'taki küçük istasyonun karlı kaplı peronuna çıktığı zaman Hitler'in kendisini kibarca ve içten bir selamla karşıladığını görünce şaşırdı ve rahatladı. İtalya'nın savaş alanlarındaki kepazeliklerinden hiç söz açılmadı. Ciano'nun defterine göre Mussolini ev sahibinin Ruslara çok kızgın olduğunu gördü. Hitler ertesi gün İtalyan konuklarıyla her iki ülkenin generallerinden oluşan bir topluluk karşısında 2 saatten fazla konuştu. General Jodl'ın bu toplantıya ait düzenlediği ikinci rapordan, Führer'in Arnavutluk'ta ve Libya'da İtalyanlara yardım etmeyi istemekle birlikte ana düşüncelerini Rusya üzerinde topladığı anlaşılıyor. Hitler dedi ki, Amerika'dan savaşa girse bile büyük bir tehlike geleceğini sanmıyorum. Muazzam Rusya bloku en büyük tehlikedir. Rusya ile çok elverişli siyasi ve iktisadi anlaşmalar yaptık. Ama ben daha çok elimdeki kudretli araçlara güvenirim. Kudretli araçlar ile ne yapmak istediğini aşağı yukarı söylemişti. Ama planlarını ortağına açmamıştı. Ordu Genelkurmay Başkanı'nın ayrıntılarını hazırlayacağı planlar 15 gün sonra bir toplantıda açıklanacaktı. OKW ve Ordu Yüksek Komutanlığı'nda görevli yüksek rütbeli generallerin katıldığı bu savaş konferansı 3 Şubat günü öğleden akşam saat 6'ya kadar sürdü. Toplantıda Ordu Genelkurmayı'nın hazırladığı planları açıklayan General Halder, sonradan yazdığı kitapta Brauchitsch'in Sovyet askeri gücüne ait tahminlerde bazı kuşkular ileri sürüyor ve Barbaros'u bir serüven sayarak bu harekata itiraz ettiğini söylüyorsa da, Halder'in o gece güncesine yazdığı yazıda ya da toplantı hakkında düzenlenen çok gizli OKW muhtırasında bu iddiayı destekleyen herhangi bir kayıt yok. Anlaşıldığına göre Halder önce bir iş adamı soğukkanlılığıyla iki yanın kuvvetlerini hesaplamış, düşmanın yaklaşık olarak 155 tümen, Almanların ise çok üstün nitelikte onun kadar tümen çıkarabileceğini tahmin etmişti. Ama sonradan Halder ile generaller başlarına felaket geldiği zaman Kızıl Ordu'nun gücü üstüne haber alma servislerinden elde edilen bu bilginin inanılmayacak kadar yanlış olduğunu anladılar. Ne yazık ki generallerin 3 Şubat 1941 günü Alman casuslarının elde ettikleri bu bilgilerden hiç şüpheleri yoktu. Nitekim Halder'in karşılıklı kuvvetler ve Kızıl Ordu'nun imhası için kullanılacak strateji hakkında verdiği rapor o kadar doyurucu oldu ki Hitler sonunda planı yalnız tüm olarak onaylamakla kalmadı, aynı zamanda Genelkurmay Başkanı'nın açtığı yeni ufuklardan heyecanlanarak da şöyle bağırdı. Barbaros başladığı zaman dünyanın soluğu kesilecek ve hiç kimse bir yorumda bulunamayacak. Strateji aslında 18 Aralık 1940 tarihinde çıkarılan 21 sayılı emirde tespit edilen esaslardı. Hitler, Brauchitsch ile Halder'e düşüncelerini söylerken düşmanı bozguna uğratmanın yerine düşmanın büyük bir bölümünü imha etmenin önemini belirtti. Ve ana amacın Baltık devletlerini ve Leningrad'ı almak olduğu üstünde durdu. Hitler harekatın bir an önce başlamasını istiyordu. Harekat haritası ve kaydırmalarla ilgili planın olabildiğince erken kendisine gönderilmesini hemen emretti. Balkan Faslı. İlkbaharda Barbaros harekatına başlamadan önce Balkanlarda bulunan Güney Kanad'ın emniyet altına alınması ve sağlamlaştırılması gerekiyordu. 1941 Şubat'ının 3. haftasında Polonya'dan Karadeniz'e kadar uzanan 450 kilometrelik bir sınırı bulunan Romanya, Ukrayna sınırına Almanlar 680 bin kişilik kuvvetli bir ordu yığmışlardı. Ama daha güneyde İtalyanların Yunanlılarla başı dertteydi. Berlin, İngilizlerin Libya'dan buraya asker getireceklerine haklı olarak inanıyordu. Bu sırada Hitler'in yaptığı birçok toplantılar üstüne düzenlenmiş olan tutanaklara bakılacak olursa, Führer, müttefiklerin Selanik üstünde bir cephe kurmalarından korkmaktadır. Çünkü böyle bir cephe, aynı yerde 1. Dünya Savaşı'nda kurulmuş olan cepheden daha büyük dertler açabilirdi. İngilizler bu cepheye bir kez yerleştiler mi, buradan Romanya petrollerini rahatlıkla bombalayabilirlerdi. Ayrıca Barbaros Harekatı da tehlikeye girebilirdi. Nitekim daha 1940 Aralık ayında bu tehlikenin farkına varılmış, o sırada çıkartılan ilk Marita Harekatı emrinde Almanların Romanya'da topladıkları kuvvetli birliklerle Bulgaristan üstünden Yunanistan'a taarruz etmeleri kararlaştırılmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda yaptığı yanlış hesabı çok pahalıya ödeyen Bulgaristan bu kez de aynı hatayı yaptı. Bulgar hükümeti Hitler'in savaşın kazanıldığı hakkında verdiği teminata inandı ve Yunanistan'dan geçerek Akdeniz'e ineceği umuduna kapıldı ve böylece Marita Harekatı'na katılmaya razı oldu. En fazla yaptığı şey Alman askerlerinin kendi ülkesinden geçmesine izin vermek oldu. Feldmarşal List ile Bulgar Genelkurmayı arasında 8 Şubat 1941'de bu konuda bir anlaşma imzalandı. Alman ordusuna bağlı birlikler 28 Şubat'ta Romanya'dan harekete geçerek Tuna Nehri'ni aştılar ve Bulgaristan'daki stratejik noktalara yerleştiler. Bulgaristan ertesi gün üçlü pakta girdi. Ama sağlam karakterli Yugoslavlar Bulgarlar kadar yumuşak davranmadılar. Ne yazık ki Yugoslavların bu inadı Almanları daha da kışkırtmaktan başka bir işe yaramadı. 4-5 Mart günleri Prens Paul büyük bir gizlilik içinde Führer tarafından Berkov'da kabul edildi. Görüşmede bilinen tehditler savruldu ve ayrıca Yugoslavlara rüşvet olarak da Selanik teklif edildi. 25 Mart'ta Belgrad'da bir gece önce yapılan gösterilerden kaçarak Viyana'ya gelmiş olan Yugoslavya Başbakanı Dragiše Cvetković ile Dışişleri Bakanı Aleksandr Cincar Marković, Viyana'da Hitler ile Ribbentrop'un karşısında Yugoslavya'nın üçlü pakta girmesini öngören bir anlaşma imzaladılar. Hitler buna çok sevindi. Anlaşmanın Yunanistan'a yapılacak taarruzu kolaylaştıracağını Siano'ya söyledi. Ribbentrop, Yugoslav liderlerine Viyana'dan ayrılmadan önce iki mektup verdi. Bu mektuplarda Almanya'nın da Yugoslavya'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına her zaman saygı göstermeye kararlı olduğu belirtiliyor ve Mihver'in bu savaş sırasında Yugoslavya'dan asker geçirme hakkı istemeyeceğine söz veriliyordu. Her iki söz de Hitler için bile rekor sayılabilecek kadar kısa bir zamanda bozuldu. Yugoslav yöneticilerinin Belgrad'a dönmelerinden az sonra 26-27 Mart gecesi Belgrad'da bir halk ayaklanması oldu. Hükümet ve Naip Prens devrildi. Ayaklanmanın başında hava kuvvetlerinden ileri gelen birkaç subay vardı. Hareketi ordu da destekliyordu. Bir su borusundan kayarak naiplik memurlarının elinden kaçan Yugoslav tahtının genç varisi Peter kral ilan edildi. General Dasan Simović'in başında bulunduğu yeni rejim hemen Almanya'ya bir saldırmazlık paktı teklif etti. Ama Yugoslavya'nın Führer'in istediği kukla hükümet durumuna girmeyeceği anlaşılıyordu. Belgrad'da yapılan büyük gösteriler sırasında halk Alman elçisinin arabasına tükürmekle ne yanı tuttuğunu göstermişti. Belgrad'daki hükümet darbesi Adolf Hitler'i son derecede kızdırdı. Bunu kendine yapılan bir hakaret saydı. Bu öfkeyle acele bir takım kararlar aldı. Bu kararlar 3. Alman İmparatorluğu'nun başına sonradan büyük dertler açtı. Hitler askeri şeflerini 27 Mart'ta Başbakanlık'ta acele olarak topladı. Toplantı o kadar acele yapıldı ki Brauchitsch, Halder ve Ribbentrop toplantıya zar zor yetişebildiler. Ve Yugoslavya'dan nasıl intikam alacağını büyük bir öfkeyle anlattı. Belgrad'daki hükümet darbesinin hem Marita'yı ve hem de Barbaros'u tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Bu bakımdan yeni hükümetin 1-2 gün içinde yapması ihtimali olan bağlılık açıklamasını beklemeden Yugoslavya'yı hem askeri yönden hem de bir ulus olarak ortadan kaldırmaya karar vermişti. Hiçbir diplomatik teklif yapılmayacak, hiçbir ultimatum verilmeyecek dedi. Yugoslavya'nın insafsızca ve merhametsizce ezileceğini söyledi. Göring'e Macaristan'daki hava alanlarından kalkacak bombardıman uçaklarının dalgalar halinde yapacağı hücumlarla Belgrad'ı imha etmelerini emretti. Yugoslavya'nın hemen istilası ile ilgili 25 sayılı emrini çıkarttı. Keitel ile Jodl'a askeri planları hemen o akşam hazırlamalarını emretti. Parçalanmasına karar verilen Yugoslavya'dan Macaristan'a, Romanya'ya ve İtalya'ya pay ayrılacağının bu hükümetlere bildirilmesi için Ribbentrop'a talimat verdi. Yugoslavya'da yalnızca küçük bir Hırvat kukla hükümeti bırakılacaktı, o kadar. Hitler, Yugoslavya Savaşı'nın İtalya, Macaristan ve Bulgaristan tarafından tutulacağını alay ederek söyledi. Banat'ı Macaristan'a, Makedonya'yı Bulgaristan'a ve Adriyatik kıyısını da İtalya'ya verecekti. Ve sonra toplantıda tutulan çok gizli OKW notlarında altı çizilmiş olan cümlelere bakılacak olursa, Hitler kararlarının en önemlisini bu sırada açıkladı. Generallerine, Barbaros Harekatı'nın başlangıcı 4 hafta geciktirilecektir dedi. 18 Aralık 1940 tarihli ilk Barbaros emrinde harekatın başlangıcı 11 Mayıs'tı. Kendisine meydan okuyan küçük bir Balkan ülkesine karşı kişisel öfkesini yatıştırmak için Rusya'da girişeceği taarruzu ertelemesi Hitler'in bütün hayatı boyunca verdiği kararların en öldürücüsü oldu. Hitler şiddetli bir öfke anında Berlin'deki başbakanlıkta o gün bu kararı vermekle son zafer fırsatını ve barbarca bir deha ve çaba ile yarattığı 3. Alman İmparatorluğunu Alman tarihinin en büyük imparatorluğu haline getirmek ve Avrupa'nın lideri olmak olanağını yitirdiğini söylemek büyük bir iddia sayılamaz. Feldmarşal Brauchitsch ile Genelkurmay'ın yetenekli başkanı General Halder böyle bir kararın büyük zafere 3 ya da 4 hafta kaldığını düşündükleri bir sırada alınmasının sonuçlarını şimdiden büyük bir acıyla görebiliyorlardı. Nitekim ilerleyen mevsimle birlikte korkunç bir kış bastıracak ve Alman orduları sıfırın altındaki derecelerde karların içinde yok olup gidecekti. Sonradan da bütün öteki generallerle birlikte başlarına gelen felaketlerin nedenini düşüncesiz ve sinirli bir adamın aceleyle verdiği bu karara yoracaklardır. Başkomutanın toplantı dağılmadan verdiği 25 sayılı askeri emir örnek bir Hitler belgesidir. Yugoslavya'daki askeri darbe Balkanlarda siyasi durumu değiştirmiştir. Yugoslavya bağlılık iddialarına rağmen bugün düşman sayılmalı ve olabildiğince çabuk ezilmelidir. Yugoslavya'ya zorla girmek ve Yugoslav ordusunun ortadan kaldırmak niyetindeyim. Hitler planların hemen o gece hazırlanmasını OKW Harekat Kurmay Başkanı olarak Jodl'a emretti. Jodl, Nürnberg'deki mahkemede sonradan şunları anlattı. Bütün gece başbakanlıkta çalıştım. 28 Mart sabahı saat 4'te İtalyan Yüksek Komutanlığı nezdindeki irtibat subayımız General von Rintelen'e bir takım notlar verdim. Mussolini'nin Alman harekat planlarından hemen haberdar edilmesi gerekiyor ve kendisinden Almanlarla işbirliği yapması isteniyordu. Arnavutluk'ta zar zor tutulan İtalyan birliklerini Yugoslavya'nın arkadan çevirmesi ihtimali vardı. Hitler, General Jodl'ın askeri planları tamamlamasını beklemeden 27. günü gece yarısı Duce'ye bir mektup yazdı ve kendisinden neler beklendiğini anlattı. Mektubun hemen telgrafla Roma'ya bildirilmesini, yazının o gece Mussolini'nin eline geçmesini emretti. Duce, durum üzerindeki düşüncelerimi ve bunların sonuçlarını size çok acele bildirmeye beni olaylar zorladı. Ben Yugoslavya'yı Yunanistan'la olan çatışmada başlangıçtan beri tehlikeli bir etken saymaktayım. Dolayısıyla Yugoslavya'yı aramıza almak için namusluca her şeyi yaptım. Ne yazık ki bu çabaların başarıya ulaşamadı. Yugoslavya'nın dış politikasında ani bir dönüş olduğu bugün gelen haberlerden anlaşılıyor. Bu bakımdan askeri araçlarla gereken bütün tedbirleri almış bulunuyorum. Onun için Duce, önümüzdeki birkaç gün içinde Arnavutluk'ta yeni hareketlere girişmemenizi sizden samimi olarak rica ediyorum. Yugoslavya'dan Arnavutluğa geçen çok önemli yolları elimizdeki kuvvetlerle kapatmanızı ve örtmenizi gerekli sayıyorum. Bundan başka Duce, İtalyan Yugoslav cephesindeki kuvvetlerinizi elinizdeki bütün araçlarla ve büyük bir süratle takviye etmenizi zorunlu görüyorum. Ayrıca Duce, yaptığımız bütün işlerin ve verdiğimiz bütün emirlerin çok gizli tutulması gerektiği kanısındayım. Bu tedbirler bilinecek olursa bütün güçlerini kaybederler. Duce, eğer bu işin gizli tutulmasında gereken titizlik gösterilecek olursa, bir yıl önce Norveç'te kazandığımız başarıdan daha küçük olmayacak bir başarı sağlamış oluruz. Benim sarsılmaz inancım bu. Yürekten dostça selamlarımı kabul ediniz. Adolf Hitler. Nazi başkomutan bu kısa vadeli tahminlerinde de haklı çıktı. Ama anlaşılıyor ki Yugoslavya'da alacağı intikamın uzun vadeli olarak kendisine neye mal olacağını pek düşünememişti. Hitler'in orduları 6 Nisan sabahı şafak vakti Bulgaristan, Macaristan ve Almanya sınırlarını zırhlı kuvvetleriyle geçerek muazzam bir güçle Yugoslavya ve Yunanistan'ın üzerine yüklendiler. Ve her zamanki gibi önceden yapılan Luftwaffe bombardımanlarından şaşkına dönen az sayıda silahlı savunucuların arasında geçerek hızla ilerlediler. Belgrad'a gelince Hitler'in verdiği emir yerine getirildi ve şehirde taş taş üstünde bırakılmadı. Göring'in bombardıman uçakları küçük başkentin üstünde 3 gün 3 gece damlara sürtünürcesine şehirde uçak savar topları yoktu, durmadan uçtular. 17 bin insan öldü ve bunun birkaç misli insan da yaralandı. Şehir dumanlar tüten bir moloz yığını haline geldi. Hitler buna ceza harekatı adını verdi ve emirlerinin olduğu gibi yerine getirilmiş olmasından çok memnun oldu. Yugoslavlar savaşçı küçük ordularını seferber edecek zaman bulamamış, bozguna uğramışlardı. Yugoslav Genelkurmayı da bu arada bütün ülkeyi savunmaya kalkmak gibi bir hata işledi. Alman ve Macar birlikleri 13 Nisan'da harap Belgrad'a girdiler. Yugoslav ordusunun 28 tümenlik kalıntısı da ayın 17'sinde Bosna'da teslim oldu. Kral ile başbakan bir uçakla Yunanistan'a kaçtılar. 6 ay süren savaşta İtalyanlara iyice dayak atmış olan Yunanlılar, Feldmarşal List'in 4'ü zırhlı olmak üzere 15 tümenden oluşan 12. ordusuna karşı koyacak durumda değillerdi. İngilizler Libya'dan Yunanistan'a alelacele 4 tümen, 53 bin kişi kadar kuvvet göndermişlerdi. Ama bu kuvvette Alman panzerlerinin ve Luftwaffe tarafından girişilen korkunç hücumların karşısında bir şey yapamadı. Kuzeydeki Yunan orduları 23 Nisan'da Almanlara ve işin asıl acı yanı İtalyanlara teslim oldu. 4 gün sonra Nazi tankları Atina sokaklarındaydı. Akropolis'e gamalı haç bayrağı çekildi. Bu sırada İngilizler yine askerlerini denizden geriye çekmekle meşguldüler. Bu çekilişte ufak bir Dunkirk oldu ve hemen hemen onun kadar başarılı geçti. Nisan'ın sonunda 3 hafta içinde bütün işler bitmişti. Yalnız Girit kalmıştı. Sonradan Girit'te Mayıs sonuna doğru havadan indirilen Alman piyadeli tarafından İngilizlerin elinden alındı. Mussolini'nin bütün kış boyunca başaramadığını Hitler baharda birkaç hafta içinde gerçekleştirmişti. Duce bir dertten kurtulduğuna seviniyordu ama Almanların bu işi başarmasından dolayı üzgündü. Hitler'in o sırada bölmeye başladığı Yugoslavya'dan kendisine az bir pas verilmesi bile üzüntüsünü azaltmadı. Hitler hücuma geçildiğinin 6. günü 12 Nisan 1941'de Yugoslavya'yı Almanya, İtalya, Macaristan ve Bulgaristan arasında bölen gizli bir emir çıkarttı. Hırvatistan'da muhtar kukla bir devlet kurulacaktı. Führer, eski Avusturya'nın elindeki toprakları alacağı gibi, eski Sırbistan'ın bütün topraklarını, bakır ve kömür bölgelerini işgali altında bulunduracaktı. İtalya'nın alacağı yerler biraz belirsizdi. Ama pek fazla bir şey tutmayacağı belliydi. Führer, beceriksiz ortağını yalnız Balkanlardaki bataktan kurtarmakla kalmadı. Libya'da İtalyan askerlerinin bozguna uğramasından sonra Kuzey Afrika'ya istemeyerek de olsa hafif bir zırhlı tümenle birkaç Luftwaffe birliğini göndermeye razı oldu. Buradaki İtalyan-Alman kuvvetlerinin başına General Erwin Rommel'i getirmeye karar verdi. Fransa Savaşı'nda bir panzer tümeninin başında sivrilen becerikli ve atılgan tank subayı Rommel, İngilizlerin o zamana kadar çölde karşılaşmadıkları tipte bir generaldi. Bu subay 2 yıl İngilizlerin başına bela kesilecekti. Ama İngilizlerin karşılaştıkları bela yalnız Rommel değildi. Libya'dan Yunanistan'a gönderdikleri çok sayıdaki kara ve hava kuvveti yüzünden çöldeki kuvvetleri de büyük çapta güçsüzleşmişti. Başlangıçta buna pek aldırmadılar. Şubat'ın sonunda Tripolitania'ya Alman zırhlı birliklerinin geldiği haber alma servislerince bildirdiği zaman yine de boş verdiler. Oysa hiç boş vermemeleri gerekirdi. Rommel elindeki bir Alman tümeni ile biri zırhlı olmak üzere iki İtalyan tümeninden oluşan kuvvetiyle Mart'ın son günü Sirenaika'da birdenbire taarruza geçti. 12 gün içinde bölgeyi yeniden ele geçirdi, Tobruk'u kuşattı ve Mısır sınırının birkaç kilometre yakınındaki Bardia'ya vardı. İngilizlerin Mısır'da ve Süveyş'te bulunan bütün mevzileri yeniden tehlikeli duruma düştü. Ayrıca İngilizler için Almanlarla İtalyanların Yunanistan'da bulunmaları Doğu Akdeniz'de büyük bir tehlikeydi. Savaşın ikinci ilkbaharında Almanlar yeniden parlak zaferler kazanırlarken o sırada tek başına kalmış olan ve ana yurdu geceleri Alman uçakları tarafından durmadan bombalanan deniz aşırı orduları Yunanistan ve Sirenaika'da bozguna uğratılan İngiltere'nin durumu eskisinden daha karanlık, daha umutsuz görünüyordu. Propagandanın özellikle Amerika'yı ve Rusya'yı etkileme bakımından çok güçlü bir silah olduğu bu ölüm kalım savaşında İngiltere'nin prestiji daha da azalmıştı. Almanya'ya yaptığı ziyaretler sırasında bu kitabın yazarına göre Nazi propagandasının palavralarına görülmemiş bir saflıkla kanan Amerikalı uçuş kahramanı Charles A. Lindbergh, Amerika'da geniş meraklı dinleyici kitleleri önünde yaptığı konuşmalarda İngiltere'nin zaten yenilmiş olduğunu iddia ediyordu. Lindbergh, 23 Nisan 1941'de Naziler Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da zaferler kazanırlarken Amerika First Committee'nin önce Amerika Komitesi New York'ta düzenlediği ilk büyük toplantıda 30 bin kişi karşısında konuştu ve şunları söyledi. İngiliz hükümetinin umutsuzlukla sarıldığı bir tek plan var. Bizi Avrupa'ya yeni bir Amerikan seferi kuvveti göndermeye ve savaş fiyaskosunu gerek askeri ve gerek mali bakımdan İngiltere ile paylaşmaya kandırma. Lindbergh, İngiltere'yi Avrupa'nın küçük ülkelerini umutsuz durumlarda savaşa teşvik etmekle suçladı. Hitler'in bir hamlede çiğneyip geçtiği Yugoslavya ile Yunanistan'a hiçbir kışkırtma olmadan yabanca saldırıldığını, bu ülkeler halkının da bir namus ve şeref duyguları bulunduğunu ve umutsuz durumlarda bile savaşacak cesaretleri olduğu için içgüdüsellikle kendilerini savunmaya çalıştıklarını bu adam anlamıyordu. Başkan Roosevelt ayın 25'inde kendisini bir bozguncu ve düşman övücü olarak damgaladıktan sonra Lindbergh Amerikan yedek hava ordusundaki albaylık görevinden çekildi. Savaş bakanı istifasını kabul etti. Hitler 4 Mayıs'ta Berlin'de Reichstag'da bir zafer söylevi vererek bu durumdan hemen yararlandı. Söylevin büyük bir bölümü Churchill'in şahsına karşı yaptığı acı alaylardan ibaretti. Churchill'i savaşı Yahudilerle birlikte çıkartan ve savaşın kaybedilmesine yol gösteren adam diye tanıtıyordu. O, tarihin en kanlı ya da en amatör stratejistidir. Bu adam, 5 yıldan beri Avrupa'da yangın çıkaracak yerler arayıp durur. Asker olarak kötü bir politikacı ve politikacı olarak da aynı derecede kötü bir askerdir. Mr. Churchill'in ustalığı yüzünün saf ifadesini değiştirmeden yalan söylemesi ve en korkunç yenilgiyi sonunda büyük bir zafer şeklinde gösterinceye kadar gerçeği bozmasıdır. Stratejide son derecede yeteneksiz amatörlerden biri olan Churchill, böylece bir hamlede iki savaş alanında birden Yugoslavya'da ve Yunanistan'da yenilmeyi başarmıştır. Başka bir ülkede olsaydı askeri mahkemeye verilirdi. Anormal kafası ya bir felç hastalığının ya da sarhoşluktan gelen bunaklığın belirtisi olarak açıklanabilir. Kendini çok kızdıran Yugoslavya'ya gelince Hitler bu konuda gerçek duygularını saklamaya hiç çalışmadı. Açık konuştu. Bir avuç rüşvet yemiş komplocunun yaptığı hükümet darbesi karşısında şaşırdık. Bunu işittiğim zaman Yugoslavya'ya karşı hücuma geçilmesi için emirler verdiğimi herhalde tahmin edersiniz. Baylar, Almanya'ya karşı böyle bir davranış mümkün değildir. Hitler o ilkbaharda özellikle İngilizlere karşı kazandığı zaferler konusunda bu kadar küstahça davrandığı halde bu zaferlerin İngiltere için ne kadar büyük bir darbe olduğunu, imparatorluğun ne kadar kötü bir durumda bulunduğunu bilmiyordu. O, Reichstag'da konuşurken Churchill'de Başkan Roosevelt'e bir mektup yazıyor, Mısır'ın ve Orta Doğu'nun kaybından doğacak sonuçları anlatıyor, Amerika'yı savaşa katılmaya çağırıyordu. İngiliz Başbakanı savaşın en karamsar günlerinden birini yaşıyordu. Bay Başkan diye yazıyordu, yalvarırım size, Orta Doğu çöküntüsünün doğurabileceği sonuçların ağırlığını küçümsemeyiniz. Alman donanması durumdan olabildiğince yararlanması için Führer'e baskı yapıyordu. Irak'ın Alman taraftarı yeni başbakanı Raşit Ali'nin İngilizlerin Bağdat dışındaki hava üssüne karşı hücuma geçmesi ve İngilizleri atmakta kendisine yardım edilmesi için Hitler'e başvurması Mihmer'in durumunu daha da kuvvetlendirdi. Bütün bunlar Mayıs'ın başında oluyordu. Barbaros harekatından pek hoşlanmayan Amiral Reder, 27 Mayıs'ta Girit'in alınmasından sonra Mısır ve Süveyş'e karşı kesin bir taarruz hazırlamak üzere 30 Mayıs'ta Hitler'e başvurdu. Mısır'a karşı giriştiği taarruza devam etmek isteyen Rommel de Kuzey Afrika'dan buna benzer tekliflerde bulunuyordu. Reder, Führer'e, bu darbe demişti, İngiliz İmparatorluğu için Londra'nın alınmasından daha öldürücü olacaktır. Bir hafta sonra amiral, donanma savaş kurmayı hareket dairesinin hazırladığı bir muhtırayı Hitler'e sundu. Muhtıra da Barbaros'un elbette ki OKW önderliği için birinci planda kalmakla birlikte bunun hiçbir zaman Akdeniz'deki savaştan vazgeçilmesi ya da bu savaşın gecikmesi sonucunu doğurmaması gerektiği bildiriliyordu. Ama Führer artık kararını vermişti. Noel günlerinde Barbaros'u hazırladığı ve Amiral Reder'e de önce Rusya'nın ortadan kaldırılması gerektiğini söylediği günden beri kararını değiştirmiş değildi. Kara harekatına saplanan kafası, donanmanın savunduğu daha büyük stratejiye bir türlü yatmıyordu. Mayıs'ın sonunda Reder ile donanma kurmayı kendisine daha başvurmadan 25 Mayıs'ta çıkarttığı 30 sayılı emirde bunun prensibini koydu. Irak'a yardım edilmesi için bu ülkeye bir askeri heyet ile birkaç uçak ve bazı silahlar gönderilmesini emretti. Irak'a yardım ederek Orta Doğu'daki gelişmeleri desteklemeye karar vermiş bulunuyorum dedi. Ama bunu küçük ve yetersiz bir tedbirden başka bir şey saymıyordu. Amirallerle Rommel'in tavsiye ettikleri atılgan, büyük strateji konusunda ise şunları söylüyordu. Süveyş kanalına karşı bir taarruza geçilip geçilmeyeceği ve İngilizlerin Akdeniz'le İran körfezi arasında işgal ettikleri yerlerden atılmalarının mümkün olup olmayacağı, olursa bunun hangi araçlarla başarılacağı, Barbaros harekatının tamamlanmasından önce kararlaştırılamaz. Sovyetler Birliği'nin hesabı görülecekti önce, ötekiler sıralarını bekleyeceklerdi. Bu kararın korkunç bir falso olduğunu şimdi anlıyoruz. Hitler o sırada 1941 Mayıs'ının sonlarında kuvvetlerinin küçük bir bölümüyle İngiliz İmparatorluğu'na büyük ve belki de öldürücü bir darbe indirebilirdi. Bunu Churchill'den daha iyi kimse anlayamazdı. 4 Mayıs'ta Başkan Roosevelt'e yazdığı mektupta Mısır'la Orta Doğu'nun kaybedilmesi halinde Birleşik Devletler çatışmaya girse bile savaşa devam etmenin çetin, uzun ve karanlık bir ihtimal olacağını kabul etmişti. Ama Hitler anlayamadı bunu. Balkanlarda giriştiği seferin Barbaros harekatını birkaç hafta geciktirdiği ve giderek bu harekatı tehlikeye düşürdüğü göz önünde tutulacak olursa, Hitler'in bu konuda ne kadar kör davrandığı çok iyi anlaşılır. Rusya istilasının artık ilk planda tespit edilen süreden daha az bir zamanda başarılması gerekiyordu. Yoksa amansız bir tehlike çıkacaktı karşısına. Rus kışı. 12. Charles'ı ve Napolyon'u yere vuran korkunç kış. O zamana kadar batıdan hiçbir zaman istila edilemeyen bu geniş ülkeyi kış bastırmadan önce ele geçirmek için önlerinde yalnızca 6 ay vardı. Haziran gelmişti ama Güneydoğu'da Yugoslavya ve Yunanistan'a girmiş olan büyük ordunun yeniden oralardan kalkarak ta Sovyet sınırına gelmesi gerekiyordu. Yollar ise bu kadar sıkışık trafiği karşılayacak durumda değildi. Asfalt yollar yoktu ve demir yolları da eski zamandan kalma tek hattı yollardı. Bu gecikme sonradan görüleceği gibi korkunç sonuçlar yarattı. Hitler'in askeri dehasını savunanlar Balkan seferinin Barbaros harekatını geciktirmediğini, bu gecikmenin daha çok o yıl donların geç çözülmesinden ve bu yüzden Doğu Avrupa'daki yolların Haziran'ın ortalarına kadar çamurlu olmasından ileri geldiğini iddia ederler. Ama kilit mevkilerde bulunmuş olan Almanların verdikleri ifadeler bunun tam tersidir. Stalingrad denildiği zaman adı hemen akla gelen ve o sırada ordu genelkurmayında Rus seferini planlayanlar arasında bulunan Feldmarschall Friedrich Paulus, Nürnberg'de verdiği ifadede Hitler'in Yugoslavya'yı ezmek için vermiş olduğu kararın Barbaros'u 5 hafta kadar geciktirdiğini söylemiştir. Donanma savaş güncesi de aynı süreyi kaydetmektedir. Rusya'daki Güney Ordular Grubu'nun başında bulunmuş olan Feldmarschall von Rundstedt de savaştan sonra müttefik sorgu yargıçlarına verdiği ifadede Balkanlar yüzünden Rusya seferi en az 4 hafta geç başladı dedi. Bu gecikme bize çok pahalıya mal oldu. Her ne hal ise Alman orduları Yugoslavya ve Yunanistan istilasını bitirdikleri gün yani 30 Nisan'da Hitler Barbaros Harekatı için yeni bir tarih tespit etti. 22 Haziran 1941. 10. ayrımın sonu. Sayfa 1050.